Ayrım 15, sayfa 100. 7. Ulri, bir zaaf anında kendine yeni bir sevgili edinir. Bir sabah Ulri, berbat bir halde eve döndü. Parçalanmış giysileri üstünden sarkıyordu. Yaralı başına nemli bezler koymak zorunda kaldı, saati ve cüzdanı da üstünde yoktu. Bunların kavga ettiği üç adam tarafından mı alındığını, yoksa kaldırımda baygın yattığı kısa süre içerisinde sessiz sedasız bir insansever tarafından mı çalındığını bilmiyordu. Ulri yatağa yattı ve bitkin uzuvları yeniden bir bedenin onları dikkatle taşıdığını ve güvencede olduklarını algılarken başından geçen serüveni bir kez daha düşündü. Üç kafa karşısına ansızın çıkmıştı. Geç saatlerin tenhalığındaki caddede Ulri adamlardan birine sürünerek geçmiş olabilirdi. Çünkü düşünceleri dağınıktı ve başka yerdeydi. Ama o suratlarda öfkeye hazırlıklıydılar ve sokak lambasının ışık çemberine gerilmiş olarak girmişlerdi. İşte o anda Ulri bir yanlış yapmıştı. Korkmuşçasına hızla geriye sıçrayıp, sırtıyla bu arada arkasına dikilmiş olan herife çarpması veya dirseğiyle midesine vurup aynı anda kaçmaya bakması gerekirdi. Çünkü güçlü kuvvetli üç adamla başa çıkmak söz konusu olamazdı. Ulri böyle yapacak yerde bir an duraklamıştı. Bu yaşından ötürüydü. 32 yaşında olmasından ötürü. Bu yaşta düşmanlığın ve aşkın biraz daha zamana ihtiyacı vardır. Ulri, geceleyin kendisine ansızın öfke ve nefretle bakan o üç çehrenin sadece parasına göz diktiklerine inanmak istememiş, fakat kendisine karşı bir nefretin yoğunlaşıp cisimleştiği duygusuna kapılmıştı. Ve serseriler ona yakası aşılmadık küfürler yağdırmaya başladıklarında Ulri, karşısındakilerin belki de serseri değil ama kendisi gibi burjuvalar olduklarını, yalnızca biraz kafayı çektikten sonra kendisinin oradan geçen görüntüsüne yapışıp kalan ket vurmalardan kurtulduklarını ve gerek Ulrich'in gerekse başkaca herkesin iç dünyasında tıpkı atmosferdeki fırtına gibi hazır bekleyen bir nefreti ona kustuklarını düşünerek sevinmişti. Çünkü benzer bir duyguya arada sırada Ulrich de kapılırdı. Ne yazık ki alışılmadık sayıda insan günümüzde yine alışılmadık sayıda insana düşmanlık duymaktadır. İnsanın kendi çevresi dışında yaşayan insanlara karşı alabildiğine bir güvensizlik beslemesi, yani bir Germen'in bir Yahudi değil fakat bir futbolcunun da bir piyanisti anlaşılmaz ve değersiz bir yaratık yerine koyması, kültürün temel özelliklerinden biridir. Çünkü sonuçta nesne, yalnızca sınırlarıyla ve böylece de çevresine karşı belli ölçüde düşmanca bir eylemle varlık kazanabilir. Papasız bir Luther'in, kafirler olmadan da bir papanın varlığı düşünülemezdi. Bu nedenle insanın hem cinsine en yoğun biçimde yaslanmasının temelinde aslında onu yatsımasının yattığı pek yabana atılabilecek bir olasılık değildir. Ulrich bütün bunları elbet bu kadar ayrıntılı düşünmedi. Ama çağımızda havayı saran bu belli belirsiz, atmosferimsi düşmanlığı tanıyordu. Ve bunun gök gürültüsünü ve şimşek çakmasını andırırcasına patlamak üzere, yabancı ve sonradan bir daha geri gelmemecesine yitip giden üç adamda fırtına bulutları gibi ansızın toplanması neredeyse bir rahatlama gibiydi. Gene de Ulri bu üç serseriyle karşılaştığında biraz fazlaca düşünmüş gibiydi. Çünkü üstüne saldıran ilk adam, Ulrich'in ondan önce davranarak çenesine bir yumruk indirmesi yüzünden her ne kadar geriye uçmuşsa da onun ardından yıldırım hızıyla hesabı görülmesi gereken ikinciyi yumruk yalnızca sıyırıp geçmişti. Zira bu arada ağır bir cisimle arkadan indirilen bir darbenin Ulrich'in kafasını parçalamasına ramak kalmıştı. Ulrich dizlerinin üstüne çökmüş, bir takım eller ona yapışmış, bedenin o genellikle ilk çöküşün ardından gelen neredeyse doğal dışı denebilecek silkinişiyle bir kez daha doğrulmuş, yabancı bedenlerden oluşma yumağa vurmuş ve gittikçe daha bir büyüyen yumruklarla yere serilmişti. Tıpkı insanın bir defasında atlayışı sırasında adımını biraz kısa tutması gibi, yalnızca sportif alana giren taktik hatasını saptadıktan sonra sinirleri her zaman mükemmel olan Ulri, bilinç çöküşünün halka halka yükselen dumanlarından aldığı ve daha yenik düştüğü sırada hissettiği zevkle rahat bir uykuya daldı. kendine geldiğinde yaralarının önemli olmadığından emin oldu ve başına geleni bir kez daha düşündü. Bir dövüş ardında her zaman değiş yerindeyse fazla acele içli dışlı olmaktan kaynaklanan nahoş bir tat bırakır. Ve Ulrich'in içinde bundan bağımsız olarak saldırılan taraf olmasına karşın sanki uygunsuz davranmış gibi bir duygu vardı. Ama neydi bu uygunsuzluk? Her 300 adımda bir polisin düzene en küçük karşı gelişin hesabını sorduğu caddelerin hemen yakınında, balta girmemiş ormanlarda yaşamak için gerekli güce ve anlayışa sahip olmayı koşul kılan başka cadde ve sokaklar uzanır. İnsanlık, incilleri ve tüfekleri, tüberkülozu ve tüberkülini üretir. Demokratiktir, kralları ve soylularıyla birlikte. Kiliseler inşa eder, kiliselere karşı da üniversiteler kurar. Manastırları kışlalara dönüştürür ama kışlalarda askeri rahipler görevlendirir. Aynı insanlık doğal olarak serserilerin eline de bir insanın bedenini kıyasıya hastanelik etsinler diye içine kurşun doldurulmuş lastik hortumlar teslim eder. Ardından da hırpalanmış ve terk edilmiş bedenler için tıpkı o anda sadece saygı ve ihtimamla doluymuşçasına Ulrich'i kucaklayan yatak gibi kuş tüyü yatakları hazır tutar. Bu, yaşamın çelişkililiği, tutarsızlığı ve eksikliği diye adlandırılan o bilinen hikayedir. Bunun karşısında gülümsenir ya da iç çekilir. Ama Ulrich böyle biri değildi. Yaşam karşısında takınılan, vazgeçiş ile abartılı sevginin karışımından oluşan, yaşamın çelişkilerine ve yarım yamalaklıklarına evde kalmış bir teyzenin, genç bir yeğenin şımarıklıklarına katlanışı gibi ses çıkartmayan bu tutumdan nefret ediyordu. Öte yandan Ulrich, yatakta kalmak insanların sorunlarındaki düzensizlikten kendine yarar payı çıkarıyormuş gibi göründüğünde hemen yataktan dışarı fırlıyor da değildi. Çünkü insanın bütünün düzeni için çaba harcayacak yerde kendi yararı için kötüden kaçınması ve iyi olanı yapması bir anlamda vicdan bağlamında ve asıl sorun pahasına vakitsiz girişilmiş bir hesaplaşmadır. Bir tür kısa devredir. Bireysel alana kaçıştır. Hatta Ulrich istemeksizin edindiği deneyimin ardından bir yerde tüfeklerin, bir başka yerde kralların ortadan kaldırılmasının ve büyük ya da küçük herhangi bir ilerlemenin aptallığı ve kötülüğü azaltmasının acınacak kadar küçük bir değer taşıdığını düşünür gibiydi. Çünkü uygunsuzlukların ve kötülüklerin ölçü kabı sanki dünyanın bir ayağı öne doğru atıldığında ötekisi hep geriye kayıyormuşçasına anında yenileriyle doluyordu. İşte asıl anlaşılması gereken bu durum ve bunun ardındaki gizli mekanizmaydı. Böyle bir tutumun eskimiş ilkelere göre iyi bir insan olmaktan çok daha fazla önem taşıdığı kuşkusuzdu. Ve Ulrich de bu yüzden genelkurmayda hizmet görmeyi gündelik iyiliklerin kahramanlığına gittikçe daha çok eğiliyordu. Gece yaşadığı serüvenden sonra olup bitenleri kafasında bir kez daha somutlaştırdı. Çünkü Ulrich kötü sonuçlanan kavganın ardından kendine geldiğinde kaldırımın yakınında bir taksi durmuş, sürücü yaralı yabancıyı omuzlarından tutarak doğrultmaya çalışmış ve bir hanım yüzünde meleksi bir ifadeyle Ulrich'e doğru eğilmişti. Bilincin derinlerden yükselmekte olduğu böyle anlarda insan her şeyi çocuk kitaplarının dünyasındaki gibi görür. Ama bu baygınlık yerini çabucak gerçekliğe bırakmış, onun için çaba harcayan bir kadının varlığı hafif ve canlandırıcı kolonya kokusu gibi Ulrich'in yüzünü okşamıştı. Bu yüzden Ulrich de çok zarar görmüş olamayacağını hemen anlamış ve kaba saba olmamasına dikkat ettiği hareketlerle ayağa kalkmaya çalışmıştı. Bunu o anda tam istediği gibi başaramamıştı ve hanım endişeyle onu yardım görebileceği bir yere götürmeyi önermişti. Ulrich evine götürülmesini rica etmiş. O sırada gerçekten de daha kafası karışık ve acınacak durumda göründüğünden hanım onun bu ricasını yerine getirmişti. Daha sonra arabada Ulrich hemen kendine gelmişti. Yanında hem annece sevecen hem de dişi birinin yardıma hazır bir idealizmin narin bulutlarının varlığını algılamış, kendini yeniden bir erkek gibi hissettiğinde bu bulutun içerisinde kuşkunun ve düşüncesiz bir harekette bulunma korkusunun küçük buz kristalleri oluşmaya başlamış. Bunlar bir kar yağışının yumuşaklığıyla havayı doldurmuştu. Başına geleni anlatmış ve ondan yalnızca biraz daha genç, yani belki de 30 yaşında olan güzel kadın da insanların kabalıklarından yakınarak Ulrich'i müthiş acınmaya değer bulmuştu. Tabii Ulrich olup biteni hararetle savunmaya koyulmuş ve yanındaki şaşkın ve anaç güzelliğe böyle kavgaların sonuca bakılarak değerlendirilmemesi gerektiğini açıklamıştı. Belki de bu gibi kavgaların çekici yanı, insanın en küçük zaman birimi içerisinde burjuva yaşamında başka hiçbir yerde rastlanmayacak bir çabuklukla ve neredeyse göz açıp kapayıncaya kadar gelip geçen işaretlere uyarak bilinçle denetlenmeyi tümüyle olanaksızlaştıracak kadar çok sayıda farklı, güçlü ama buna karşın yine de birbirini dengeleyen hareketler yapmak zorunda kalmasıydı. Yarışmadan birkaç gün önce antrenmanların kesilmesi gerektiğini her sporcu bilirdi. Bunun tek nedeni kasların ve sinirlerin aralarına irade, amaç ve bilinci almaksızın ve hiçbirinin söz sahibi olmasına izin verilmeksizin kendi aralarında son kararları vermelerini sağlamaktı. Eylem anı gelip çattığında ise durumun nasıl olduğunu şöyle anlatmıştı Ulrich. Kaslar ve sinirler fırlayıp benle kılıç tutuşurlar. Bedenin bütünü ruh ve irade demek olan o ben, yani medeni hukuk açısından sınırları çevreye karşı belirlenmiş o temel ve bütünsel kişi ise bu olup bitenlerden ancak boğanın sırtında oturan Avrupa kadar etkilenir. Rastlantı sonucu durum böyle olmadığında bir talihsizlik sonucu düşüncenin en ufak bir huzmesi bile bu karanlığa düştüğünde o zaman girişim kural olarak başarısızlıkla sonuçlanır. Ulrich konuşurken heyecanlanmıştı. Aslına bakılırsa diye iddia etmişti Ulrich, yani bilinçli kişiliğin tam anlamıyla gerçeklik dışına kaymasına ve delinmesine ilişkin bu yaşantı, aslına bakılırsa bir zamanlar bütün dinlerin mistiklerince bilinen yitirilmiş yaşantılarla akrabaydı ve bu nedenle de ebedi ihtiyaçların yerine geçmesi öngörülmüş, kötü olmakla birlikte hiç yoktan iyi sayılacak bir çağdaş ikameydi. Sözü edilen yaşantıyı mantıklı bir sisteme sokan boks ve benzeri sporlarda demek ki, her ne kadar bunun herkesçe anlaşılabilmesi beklenemez ise de bir tür tanrı bilimdi. Herhalde Ulrich biraz da kadına onu bulduğu zamanki zavallı halini unutturabilmek gibi aslında gururla ilgili bir niyetten ötürü bunca hararetli konuşmuştu. Bu koşullarda karşısındakinin ciddi mi konuştuğunu yoksa alay mı ettiğini anlayabilmek kadın için güçtü. Ne olursa olsun, Ulrich'in tanrı bilimi sporla açıklamaya çalışması aslında kadına tamamen doğal gelebilirdi. Üstelik sporun çağa uygun düşen bir şey olmasına karşılık, tanrı bilim hakkında kiliselerin sayısının yaslanamayacak kadar çok olmasına karşın hiçbir şey bilinmemesinden ötürü böyle bir açıklama belki ilginçti de. Her neyse, kadın mutlu bir rastlantı sonucu iç dünyası çok zengin bir adamı kurtarmış olduğunu düşünmekteydi. Ama bu arada kendi kendine adamın bir beyin sarsıntısı geçirip geçirmediğini sormuyor da değildi. Artık anlaşılabilecek bir şey söylemek isteyen Ulrich, bu fırsattan yararlanarak aşkın da insanları aklın kollarından alıp gerçek anlamda dipsiz bir boşluğa itmesi nedeniyle dini ve tehlikeli yaşantılar arasında yer aldığına dikkati çekti. "Evet," dedi hanım. "Ama spor da kaba bir şeydi." "Hiç kuşkusuz," diye aceleyle söyleneni onayladı Ulrich. "Kaba bir şeydi spor. Sporun çok dikkatle paylaştırılmış, genel bir nefretin yarışmalara yöneltilen tortusu olduğu söylenebilirdi. Doğal olarak bunun aksi iddia ediliyor, sporun birleştirdiği, insanları dost kıldığı falan ileri sürülüyordu. Ama bu yalnızca kabalıkla aşkın birbirlerinden büyük, renkli ve dilsiz bir kurşun iki kanadı arasındaki mesafeden daha uzak olmadıklarının kanıtıydı." Ulrich vurguyu kanatlara ve renkli, dilsiz kuşa kaydırmıştı. Doğru dürüst bir anlamı yoktu bu düşüncenin, ama yaşamın o uçsuz bucaksız gövdesinde barındırdığı, birbirleriyle rekabet halindeki bütün karşıtlıkları bağdaştırmaya yarayan bir duyumsallıkla doluydu. Ulrich, yanındakinin dediklerinden hiçbir şey anlamadığının ayırdına vardı. Ama buna rağmen kadının arabanın içine yaydığı yumuşak kar yağışı şimdi daha da yoğunlaşmıştı. Bunun üzerine yüzünü yanındakine dönen Ulri ona, "Yoksa böyle bedensel sorulardan söz etmeyi itici mi buluyorsunuz?" diye sordu. Çünkü bedenle ilintili meseleler gerçekten de güncellik kazanmaktaydı ve aslında bu durum korkunç bir duyguyu da beraberinde getiriyordu. Zira beden çok iyi antrenmanlı olduğu takdirde, ağır basıyor ve her uyarıya hiç sormaksızın otomatiğe bağlanmış hareketleriyle öylesine kendinden emin karşılık veriyordu ki, sahibine yalnızca karakteri anatomisinin bir bölümünün boyunduruğu altına girerken arkasından bakmaktan başka bir şey yapamamanın verdiği tedirgin edici duygu kalıyordu. Görünüşe bakılırsa bu soru genç kadını gerçekten de derinden etkilemişti. Kadın bu sözler karşısında heyecanlandığını belli etti. Hızlı hızlı soluk alıp vermeye başladı ve temkinli davranarak biraz kenara çekildi. Biraz önce tanımlanana benzer bir mekanizma, derin derin soluk almak, tenin kızarması, yürek çarpıntısı ve belki daha başka şeylerde harekete geçmiş gibiydi. Ama tam o sırada araba da Ulrich'in evinin önünde durmuştu. Ulrich ancak dudaklarında bir gülümsemeyle sonradan teşekkürlerini bildirmek için kurtarıcısından adresini sorma fırsatını bulabildi. Ama bu lütfun kendisinden esirgendiğini görerek şaşırdı. Böylece dökme demirden siyah parmaklık, hayrete kapılmış bir yabancının arkasından kapandı. Parmaklıkların arkasında herhalde eski bir parkın koyu ağaçları, elektrik lambalarının ışığında yükselmekteydi. Pencereler aydınlıktı ve bir boduara benzediği söylenebilecek kadar küçük bir saray yavrusunun alçak yan binaları, kısa biçilmiş zümrüt rengi çimlere yayılmıştı. Belki resimlerle ve rengarenk kitaplarla kaplı duvarların bir kısmı da görülebilirdi ve vedalaşılan yol arkadaşı beklenmedik güzellikte bir dünya tarafından karşılanmıştı. Dün gece olup bitenler işte bunlardı ve Ulri daha zamanımı yeniden çoktandır doymuş olduğumu aşk maceralarından birine harcamam ne kadar naoş olurdu diye düşünürken adını vermek istemeyen bir hanımın geldiği haber verildi. Bu hanım Ulrich'in yanına yüzü tamamen peçeli olarak girdi. Gelen, adını ve adresini vermemiş olan hanımdı. Ama bu romantik ve hatır bilir tavırla ve Ulrich'in sağlığını sorma bahanesiyle serüveni kendi girişimiyle sürdürmüş oluyordu. 2 hafta sonra Bonadea, Ulrich'in 14 günlük sevgilisiydi. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. L-U-T-H-E-R Boudoir, B-O-U-D-O-I-R.